Ayrım 20.
Blanche o dakikaya kadar piyano başına nota kitaplarını gözden geçiriyormuş gibi sessiz oturuyordu. İskemlesini döndürdü. Falıma baktırmak geliyor içimden. Sen söyle o acüzeye gelsin. Gözümün nuru Blanche, bir düşünsene. Evet evet düşünüyorum ama gene de dediğim dedik. Sam çabuk ol. Kız erkek bütün gençler evet evet gelsin çok eğleniriz diye bağırıştılar. Uşak hala duralıyordu. Pek yaban bir görünümü var da diye mırıldandı. Blanche git buyurdu, adam da gitti. Şimdi herkesi bir heyecandır almış, yaylım ateşi gibi şakalaşmalar, gülüşmeler her yanı sarmıştı ki Sam döndü geldi. Çingene karısı şimdi de gelmiyor diye bildirdi. Avam tabakasının ayağına gitmek ona düşmezmiş. Tek başına bir odayı alacakmışım da danışmak isteyenler birer birer onun yanına gideceklermiş. Lady Ingram, işte gördün ya sultanım Blanche diye söylendi. Haddini bilmeyen bir koca karı besbelli. Ne olur söz dinle benim melek kızım, yoksa... Melek kız anasının sözünü keserek Sam'e kütüphaneye al onu diye emir verdi. Onun söylediklerini avam tabakasının önünde dinlemek de bana düşmez. Kendisiyle baş başa kalmak istiyorum. Kütüphanede ocak yanıyor mu? Yanıyor efendim. Yalnız bu kadın öyle kılıksız ki. Kes sesini kalın kafalı, benim dediğimi yap sen. Sam gene çekildi. Merak, heyecan, neşe dalgaları da salonu yeniden sardı. Uşak birkaç dakika sonra gene döndü geldi. Kadın sizleri bekliyor diye haber verdi. Kendisini görmeye ilk önce kimin gideceğini de bilmek istiyor. Albay Dent, hanımlardan biri girmeden önce şuna ben bir baksam iyi olacak dedi. Sen git o kaca karıya söyle bir bey geliyor de. Sam gitti gene geldi. Efendim, çingene karısı beyleri istemiyormuş. Hiç boşuna yorulup karşıma çıkmasınlar diyor. Uşak burada gülmemek için kendini zor tuttu. Genç bekar hanımlardan başkasını da istemiyor. Henry Lynn, vay canına pek de ağzının tadını biliyormuş diye güldü. Blanche ağır ağır ayağa kalktı. Önce ben gidiyorum. Sesini duyan onu bir avuç asker önünde umutsuz bir savaşa atılan bir önder sanırdı. Anacığı bir tanem, güzelim, dur biraz, düşün diye bağırdıysa da kız şahane bir sessizlik içinde onun yanından süzülüp geçti. Albay Dent'in açtığı kapıdan kitaplığa girdi. Salon şimdi daha bir sessizleşmişti. Lady Ingram duruma uygun bir davranış olduğuna karar vermiş gibi ellerini ovuşturup duruyordu. Mary o çingene kadının yanına çıkmaya dünyada cesaret edemeyeceğini söylüyor. Amy ile Louisa Ashton usulca kıkır kıkır gülüşüyorlardı ama ürkmüş gibi de bir halleri vardı. Dakikalar pek yavaş geçiyordu. Tam 15 dakika sonra kitaplık kapısı yeniden açıldı. Blanche kemerin altından geçerek yanımıza geldi. Gülecek miydi acaba, işi alaya mı vuracaktı? Bütün gözler heyecanlı bir merakla ona çevrilmişti. Blanche bütün bakışları soğuk, yüz vermez bir tavırla karşıladı. Ne heyecanlı görünüyordu ne de neşeli. Dimdik, donuk ilerledi, hiç sesini çıkarmadan eski yerine geçip oturdu. Lord Ingram, ey Blanche dedi. Mary, kadın ne dedi diye sordu. Ashton kardeşler de nasıldı, bildi mi, sahiden falcı mı diye soruyorlardı. Blanche bütün bunlara, sakin olun dostlarım, üstüme bağırmayın öyle diye karşılık verdi. Çok meraklı, çok saf kişiler misiniz doğrusu. Annem başta, hepiniz bu işe öyle bir önem veriyorsunuz ki bu kadının şeytanla işbirliği yapan gerçek bir büyücü olduğuna inanmış gibisiniz. Bense bu çingene karısıyla görüştüm. Çingenelerin beylik yöntemiyle el falıma baktı, bu türlü fallarda söylenen beylik şeyleri söyledi, ben de hevesimi almış oldum. Artık Bay Ashton bu koca karıyı yarın sabah gerçekten hapse atsa iyi olur bence. Blanche bunları söyledikten sonra eline bir kitap alıp arkasına yaslandı, başka hiçbir şey söylemedi. Yarım saat kadar göz altında bulundurdum onu. Kitabının tek bir yaprağını çevirmediği gibi yüzü de karardıkça kararıyor, ifadesine daha bir hoşnutsuzluk, düş kırıklığına benzer bir asıklık geliyordu. Falcıdan işine gelir şeyler duymadığı belliydi. Uzun süren bu sessizliğinden, keyifsizliğinden anlaşıldığına göre de herkese karşı inanmazlık, ilgisizlik belirtmesine karşın falcının söylediklerine gereğinden çok önem vermekteydi. Bu arada Mary Ingram'la Amy ve Louisa Ashton tek başlarına gidemeyeceklerini söylüyorlardı ama ille de gitmek istiyorlardı. Elçi Sam yoluyla bir görüşmeye girişildi. Zavallı Sam salonla kitaplık arasında o kadar çok gidip geldi ki bacakları ağrımış olsa gerekti. Neyse en sonunda o da büyük güçlüklerle içerideki titiz falcıdan üç kızın bir arada gelmelerine izin çıktı. Onların ziyareti Blanche'ınki kadar sessiz geçmedi. İçeriden durup durup çığlıklar geliyordu. 20 dakika sonra kızlar kapıyı olanca hızlarıyla açıp dışarı fırladılar. Korkudan akılları başlarından gitmiş gibi koşarak yanımıza geldiler. Hepsi birden birbirinin sözünü keserek "Vallahi bu kadın cinlere karışmış" diye anlatmaya başladılar. Öyle şeyler söyledi ki her şeyimizi biliyor. Beylerin telaşla çektikleri koltuklara soluk soluğa kendilerini bırakıverdiler. Daha çok bilgi istenmesi üzerine de falcının onlara ta çocukluklarını neler yapıp ettiklerini anlattığını, evlerindeki kitapları, süsleri, hısım akrabadan eş dosttan aldıkları armağanları bile bildiğini söylediler. Falcı kadın onların düşüncelerini bile okumuş. Her birinin kulağına dünyada en çok sevdiği kişinin adını fısıldamış, en büyük muratlarının ne olduğunu da söylemiş. Bu kez beyler bu son iki konu üzerine biraz fazla aydınlanmak için direttiler ama kızlar onların bu yalvarmalarına kıkır kıkır gülerek kırıtıp çığlıklar atarak karşılık verdiler. Analar kızlarının heyecanlarını yatıştırmak için yelpazelerini uzatır, uyarılara kulak asmadıkları için yeniden azarlara girişirlerken babalar gülüşüyor, genç beyler de her buyruğa hazır olduklarını yineleyip duruyorlardı. Bu kargaşalığın orta yerinde gözlerimle kulaklarımın tam karşımdaki manzaraya dikilmiş olduğu bir sırada yanı başımda "Ehem!" diye hafif bir öksürme duydum. Dönüp bakınca Sem'i gördüm. "Kusura bakmayın küçük hanım. Çingene karısı salonda bekar bir hanım daha bulunduğunu söylüyor. Onunla da görüşmeden gitmeyeceğini yemin ediyor. Bence bu söylediği siz olsanız gerek. Başkası kalmadı çünkü. Ne diyeyim ona?" "Aa, giderim," dedim. İyice depreşen merakımı gidermek için karşıma çıkan bu beklenmedik fırsat beni çok sevindirmişti doğrusu. Kimsenin dikkatini çekmeden, herkes falcının yanından en son çıkan o üç kızın başına toplanmıştı çünkü, İçeri girdim, kapıyı da arkamdan usulca kapadım. "Sem, isterseniz sizi sofada bekleyeyim küçük hanım," diyordu. "Korkarsanız seslenirsiniz, ben hemen gelirim." "Yok Sem, eksik olma, sen mutfağa git, korkmam ben." Gerçekten de hiç korkmuyordum. Yalnız son derece büyük bir merak ve heyecan içindeydim. 19. İçeri girdiğimde kitaplık sessiz, dingindi. Bilicimiz de, gerçekten bir biliciyse yani, ocağın köşesindeki bir koltuğa keyfince kurulmuş oturuyordu. Sırtında kırmızı bir pelerin, başında da siyah bir şapka vardı. Yollu bir mendille çenesinin altından bağlanmış geniş kenarlı bir çingene şapkası. Masanın üzerinde sönük bir şamdan duruyordu. Kadın ateşe doğru eğilmiş, elindeki doğa kitabına benzer ufak bir kitabı alevlerin ışığında okur gibiydi. Çoğu yaşlı kadınlar gibi de okurken mırıldanıyordu. Ben girince okumasını kesmedi, bitirecek bir yeri vardı anlaşılan. Ocağın önündeki halının üzerinde durdum, ellerimi ateşe tuttum. Salonda ocaktan çok uzakta oturduğum için üşümüştüm biraz, pek soğukkanlıydım. Zaten çingenenin görüşünde hiç de insanı telaşa verecek bir şey yoktu. Şapkasının kenarı yüzünü yarı yarıya gölgede bırakıyordu ama gene de bunun garip bir yüz olduğu belliydi. Yağlı, kara bir derisi vardı, şapkanın altından da cadı saçına benzer karmakarışık perçemler taşmaktaydı. Gözlerini cüretle, dik bir bakışla gözlerimin ta içine dikti. Sonra bakışı kadar keskin, yüzünün çizgileri kadar kaba bir sesle "Ey, gel bakalım," dedi. "Demek fal baktırmak istersin ha?" "Bence hava hoş teyze," dedim. "Sen istersen bak falıma. Ama önceden söyleyeyim, öyle şeylere inanmam ben." "Tam senden umulacak bir küstahlık bu. Bekliyordum zaten ben bunu." Kapıdan içeri girdiğinde ayak sesinden anladım. "Öyle mi? Kulakların keskinmiş maşallah." "Keskindir ya. Gözlerim de keskindir. Beynim de. Bu meslekte hepsi gerek sana. Elbet, hele senin gibi müşterilerle baş edebilmek için. Kız, sen neden tir tir titremiyorsun karşımda?" "Üşümüyorum da ondan." "Neden benzin kül gibi olmuyor?" "Hasta değilim de ondan." "Neden fal baktırmıyorsun bana?" "Aptal değilim de ondan." Koca karı başını eğerek keh keh diye bir güldü. Sonra kısacık kapkara bir pipo çıkarıp yaktı, tüttürmeye başladı. Bir süre bunun keyfini sürdükten sonra iki büklüm duran sırtını doğrulttu, piposunu ağzından çekti, gözlerini ateşe dikerek tane tane konuştu. "Üşüyorsun, hastasın, aptalsın." "İspatla," diye çıkıştım. "Birkaç sözcük yeter bunu ispata. Üşüyorsun çünkü yalnızsın. İçinde gömülü duran ateşi hiçbir insanın yakınlığı alevlendirmiyor. Hastasın, çünkü duyguların en güzeli, insanoğluna bağışlanan en tatlı, en yüce duygu senden uzak duruyor. Aptalsın, çünkü onca acı çekerken gene de mutluluğu yanına çağırmaktan kaçınıyorsun. Onun seni beklediği yere doğru bir adım atmaya bile yanaşmıyorsun. Koca karı gene o kısa kara piposunu ağzına götürdü, fosur fosur tüttürmeye başladı. Benim bu konakta çalışarak ekmeğimi kazandığımı biliyorsun dedim. Senin söylediklerin bu koşullar altında yaşayan herhangi birine uyabilir. Bu koşullar altında diyorsun. Güzel ama tıpkı tıpkısına bu koşullar altında yaşayan başka birini daha bul bakalım. İstersen binlerce kişi bulabilirsin kolayca. Bir tane daha bulamazsın. Senin haberin yok ama sen kimselere benzemeyen bir durumdasın. Mutluluğun çok yakınındasın. Evet, elini uzatsan yetişebilecek kadar yakın. Bütün ham maddeler hazır. İş bunları birbirine katmak için bir adım atmana bakıyor yalnızca. Yazgı bu ham maddeleri birbirinden uzak tutmuş biraz ama bir kez birleştirdin mi artık mutluluğun sonu yok. Bilmeceli şeyleri anlayamam ben. Ömrümde tek bir bilmece çözmüş değilim. Daha açık konuşmamı istiyorsan avcunu göster bana. Para da istersin elbette değil mi? Elbette ya. Bir şilim verdim, cebinden çıkardı, bir çorabın içine koydu. Çorabın ağzına bir düğüm çalıp gene cebine sokuşturdu. Sonra bana elimi uzatmamı buyurdu. Suratını avcuma doğru eğdi, elimi tutmadan avcumu gözleriyle incelemeye başladı. Çizgilerin çok ince diye söylendi. Böyle avuçtan hiçbir şey çıkaramam ben. Zaten avuç dediğin nedir ki, insanın yazgısı avucunda yazılı değildir. Ben de o fikirdeyim dedim. İnsanın yazgısı yüzünde yazılıdır. Alnında, gözlerinin uçlarında, gözlerin içinde, ağız çizgilerinde. Diz çök de başını bana doğru kaldır. Şimdi gerçeğe yaklaşmaya başladık dedim. Bu gidişle çok geçmeden sana inanmaya başlayacağım. Birkaç adım ötesine diz çöktüm. Kadın ateşi eşeledi, korlardan bir ışıl parıltısı yükseldi. O geride olduğu için yüzü büsbütün karanlıkta kalmış, benim yüzümse aydınlanmıştı. Yüzümü bir süre süzdükten sonra, ''Bana bu akşam ne gibi duygularla geldiğini bilmek isterdim.'' dedi. İçeriki salonda kibar takımından kişiler, karagöz perdesinin üzerindeki görüntüler gibi çevrende kıpırdarken, saatler saati neler düşünür, neler duyarsın bilmek isterdim. O kişiler gerçekten insan değil de hayal olsalar, senden ancak bu kadar uzakta kalabilirler. Salonda otururken çoğu zaman yoruluyorum. Arada uykum geliyor ama hiçbir zaman üzgünlük duymuyorum. Öyleyse seni ayakta tutan, geleceğe ilişkin kulağına tatlı şeyler fısıldayan gizli bir umudum var demek. Hiç de değil. Benim en parlak umudum para biriktirip günün birinde küçük bir kira evinde bir okul açmak. Bir ruhu beslemeye yetecek besin değil bu. O pencerenin içinde otururken görüyorsun ya senin huylarını bile biliyorum. Hizmetçilerden öğrenmişsinizdir. Ha, kendini kurnaz sanıyorsun. Kim bilir belki de hizmetçilerden öğrenmişimdir. Doğruyu söylemek gerekirse bir tanesiyle dostluğum vardır. Grace Poole. Bu adı duyunca irkildim. Ya öyle demek diye düşündüm. Bu işin içinde gerçekten de bir şeytanlık var desene. Karşımdaki garip yaratık telaşa kapılma dedi. Grace Poole'a güvenilebilir. Ağzı sıkı, sessiz sedasız, kendi halinde. Kim olsa güvenebilir ona ama dediğim gibi o pencerenin içinde oturduğun sırada açacağın okuldan başka hiçbir şey düşünmez misin? Çevreni dolduran kişilerden hiçbirisiyle ilgilendiğin olmaz mı? İncelediğin tek bir yüz yok mu? Davranışlarını hiç olmazsa merakla izlediğin tek bir insan? Bütün yüzleri, bütün davranışları incelemekten hoşlanırım ben. Herhangi birini ötekilerden ayırt ettiğin olmaz mı hiç? Bir ya da iki kişi... Olur elbet. İki kişinin davranışları, bakışları bir öykü anlatır gibiyse bunu seyretmeye bayılırım. Hangi öyküye bayılırsın en çok? Öykülerin çeşidi pek bol değildir ki diye güldüm. Hep aynı konu üzerine kurulur bunlar. Kur yapmalar, umutlar, verilen sözler, sonunda hep aynı felaket, yani evlenme. Bu tek düze konu hoşuna gitmiyor galiba. Hiç ilgilendirmiyor beni, hiçbir şey söylemiyor bana. Hiçbir şey söylemiyor mu? Tut ki bir hanımefendi var. Genç, yaşam dolu, kanlı canlı, çekici, güzel, soy sop sahibi, zengin. Bu hanım kız da bir beyefendinin gözlerinin içine bakıyor. Tut ki sen de bu beyi, evet ben de bu beyi, tanıyor, belki de beğeniyorsun. Ben buradaki beyleri tanımıyorum. Hiçbiriyle aramda tek bir konuşma geçmedi gibi bir şey. Onları beğenmeye gelince... Hepsi de ya efendi, kalantor beyler ya da genç, cerbezeli, yakışıklı, şen. Ama onların gözlerinin içine kim isterse bakabilir. Bu bakışlar beni zerrece ilgilendirmez. Buradaki beyleri tanımıyorsun ha. Hiçbiriyle aranda konuşma geçmedi ha. Ya bu evin efendisi? Kendisi şimdi burada değil ki. Deryalar gibi bir söz, kurnazca bir kaçamak. Evin efendisi bu sabah Milkat'a gitti, bu gece ya da yarın dönecek. Demek evden çıkar çıkmaz senin tanıdıklarının listesinden de çıkıyor. Hande ise yeryüzünden siliniyor, öyle mi? Yok ama senin açtığın konunun Bay Rochester'la ne ilgisi var anlayamıyorum. Beylerin gözünün içine bakan hanımları konuşmuyor muyduk? Şu son zamanlarda da Bay Rochester'ın gözlerinin içine o kadar çok bakılıyor ki zavallı gözler dolmuş taşıyor sanki. Hiç ayrımsamadın mı bunu? Konuklarından yakınlık, iltifat görmek Bay Rochester'ın hakkıdır. Hakkı olduğu hiç kuşkusuz ama hiç dikkat etmedin mi? Bu konaktaki son günlerde söylenen aşk, evlilik masallarından en canlısı, en hareketlisi Bay Rochester üstünedir. Dinleyenin merakı anlatanın diline hız verir dedim. Kendi kendime konuşur gibi söylemiştim bunu. Çingene kadının tuhaf konuşmaları, o acayip sesi, davranışı beni bir düş dünyasına daldırmış gibiydi. Kadının dudaklarından dökülen her cümle beni bir öncekinden daha çok şaşırtıyordu. Öyle ki sonunda bir gizem ağıyla sarılmış gibi oldum. Haftalardan beri gönlümün başucunda oturan bir görünmez ruh bütün duygularımı izlemiş de bir yana yazmış gibiydi. Çingene kadın, dinleyenin merakı diye benim sözlerimi yineledi. Evet, Bay Rochester saatler saati oturuyor. O nefis dudakların anlattığını merakla, hevesle dinliyor. O dudakların da böyle bir dinleyiciye birçok şeyler anlatmaktan büyük zevk duyduğu belli oluyor. Bay Rochester kendisini böyle her gün oyalayıp eğlendirdiği için o hanıma çok minnettar görünüyor. Hiç ayrımsamadın mı sen bunu? Minnettar mı? Ben onun yüzünde minnet ifadesi gördüğümü anımsamıyorum. Demek ki bakıyor, inceliyorsun. Peki minnet ifadesi görmedinse ne ifadesi gördün bakalım? Sesimi çıkarmadım. Aşk ifadesi gördün değil mi? Geleceği düşününce onun evlendiğini, aldığı kızın çok mutlu olduğunu gördün. Hah, o kadar da uzun boylu değil. Senin büyücülüğün her zaman sökmüyor demek. Ne gördün bakalım öyleyse? Seni ilgilendirmez. Ben buraya soru sormaya geldim. Sorguya çekinmeye değil. Bay Rochester'ın evleneceği kesin mi yani? Evet. Dilber Blanche Ingram'la. Yakın zamanda mı? Görünüşe bakılırsa böyle bir sonuç çıkarılabilir. Son derece mutlu olacaklarından da hiç kuşkum yok. Sen bundan kuşku ediyorsun ama bu küstahlığından ötürü sana ceza vermek gerek. Böyle alımlı, akıllı, hünerli bir hanımı sevmemek Bay Rochester'ın elinde olamaz. Hanım da onu seviyordur. Onun kendisini sevmese de kesesini sevdiği belli. Rochester'ların servetini, mülkünü düşündükçe ağzının suyu akıyor, bunu biliyorum. Ama Tanrı günahımı bağışlasın. Biraz önce hanım kıza bu konuda öyle bir şey söyledim ki bütün keyfi kaçtı. Suratından düşen bin parça olacak neredeyse. Bay Rochester'ın kulağını bükmek isterim, dikkatli olsun. Kızımızın karşısına daha zengin, daha varlıklı bir isteyen çıkarsa beyimizin pabucu dama atıldı demektir. Ama teyzeciğim, buraya Bay Rochester'ın falını dinlemeye gelmedim ben. Kendi falıma baktırmaya geldim. Oysa sen bana hiçbir şey söylemiyorsun. Senin falın daha oturmamış. Yüzüne baktım da bir çizgi öbürünün zıttını söylüyor. Alın yazın sana bir ölçü mutluluk bağışlamış, bu kadarını biliyorum ama bunu bu akşam buraya gelmeden de biliyordum. Yazgın senin mutluluğunu dikkatle ayırmış bir köşeye, elini uzatıp da bunu kavramak sana bakıyor. Bunu yapacak mısın? Benim incelediğim sorun işte bu. Gene diz çök bakayım şu halının üstüne. Uzun etme ama ateş yakıyor beni. Dizüstü çöktüm, çingene karısı bana doğru eğilmedi. Arkasına yaslanarak süzdü yüzümü, bir yandan da mırıldanıyordu. Alev yanıp sönüyor gözlerinde, çiğ taneleri gibi ışıldıyor. Bakışların ifadesi durmadan değişiyor. Gülmediği yerde üzgün, göz kapakları belirsiz bir uykuyla ağırlaşmış ki bu yalnızlığın verdiği hüznü belirtir. Şimdi de kaçıyor bu gözler benden, pek incelenmeye gelemiyorlar. Bu sonuçların doğruluğunu alaylı bir bakışla yaslamaya yelteniyor, duygulu, üzgün olduğunu üstlenmeye yanaşmıyor. Ama bu onur, bu çekingenlik benim düşüncelerimi keskinleştirmeye yarıyor. Beğendim bu gözleri. Dudaklara gelince, arada gülmekten hoşlanıyor, düşünceleri ortaya vurmaktan çekineceğini sanırım. Biçimli, ifadeli, anlamlı bir ağız bu. Yalnızlık için yaratılmış değil. Çok konuşup çok gülmesi gereken bir ağız. Konusunun da insan sevgisi olması gerek. Bu ağız da iyi. Yüz çizgilerinde açık bir şansı önleyecek tek şey alındır. Bu alın sanki. Yaşam koşulları kendi onurum gerektirse ben yalnız da yaşayabilirim. Mutluluk alabilmek için ruhumu satmama gerek yok diyor. Bütün dış nimetler benden uzak tutulsa ya da karşılığında benim veremeyeceğim bir fiyat istense bile içimde Tanrı vergisi öyle bir zenginlik var ki beni yaşatmaya yeter diyor. Evet, bu alın diyor ki benim içimdeki us sımsıkı durur, dizginleri de elinde tutar. Duyguların gemi azıya alarak korkunç uçurumlara doğru sürüklenmesine olanak vermez. Tutkular aslında çılgındır. Bırakırsan tozu dumana katarlar. İstekler de kendi hallerine kalsa bir sürü boş hayallere, kof umutlara kapılırlar. Ama benim içimdeki us her tartışmada en son sözü söyler. Kasırga, deprem, yangın gelip geçebilir başımdan. Ama ben vicdanın buyruklarını yorumlayan o yavaş, serin sesin gösterdiği yoldan ayrılmam. İşte böyle diyor senin alnın. Aferin sana Alan. Senin düşüncelerine saygı göstereceğim. Ben tasarılarımı kurdum. Bence haklıdır, doğrudur bu tasarılar. Çünkü kurarken vicdanın buyruklarına, usun öğütlerine kulak verdim. Sunulan mutluluk kadehinde tek bir utanç tortusu, tek bir pişmanlık tadı bulunursa ruhlar nasıl söner, renkler nasıl hemen solar biliyorum. Özveri, acı duygular, uygunsuz işler. Bana göre değil. Mutluluk vermek istiyorum, kanlı gözyaşlarının akmasına yol açmak değil. Mutluluk ekip, gülücük, sevgi, tatlı söz biçmek istiyorum. Ama yeter. Bir tür mutluluk cinneti getirdim de sayıklıyorum galiba. Şimdi şu dakikayı sonsuza değin uzatabilmeyi ne kadar isterdim, ancak cesaretim yok. Şu ana kadar kendimi pek iyi çekip çevirdim. Kendi kendime verdiğim sözlere uygun davrandım. Daha ileri gidersem irademin dışına çıkabilirim. Ayağa kalk Jane Eyre, git artık. Oyun bitti, perde kapanıyor. Neredeyim? Uyanık mıydım yoksa uyuyor muydum? Düş mü görmüştüm? Hala düş mü görüyordum? Koca karının sesi değişivermişti. Konuşması, davranışı, her şeyi o anda bana aynada gördüğüm kendi yüzüm kadar, kendi sesim, konuşmam kadar tanıdıktı. Ayağa kalktım ama gitmedim. Ondan yana baktım. Ateşi karıştırıp alevlendirdim. Gene baktım. O mendiliyle şapkasını yüzünü buruşturup örttü, eliyle çıkıp gitmemi istedi. Ocakta parlayan ateş onun uzanan elini aydınlatmıştı. Şimdi dikkat kesilmiş, gözlerimi bir şeyler keşfedebilmek için dört açmış olduğumdan bu eli o saat ayrımsadım. Acüze eli falan değildi bu. Kalın güçlü parmaklarıyla dinç bir eldi. Küçük parmağında geniş bir yüzük ışıldıyordu. Öne doğru eğilerek baktım. Şimdiye kadar belki yüzlerce kez görmüş olduğum taşı tanıdım. Kadının yüzüne baktım gene. O şimdi başını öte yana çevirmek şöyle dursun, tersine şapkasını mendilini de çıkarıp atmış, yüzünü ileri uzatmıştı. O tanıdık ses, "Ey Jane, tanıyabildin mi beni?" diye sordu. "Bir de şu kırmızı pelerini çıkarırsanız efendim. Bağı düğüm olmuş da yardım et bana. Koparın gitsin." "Peki öyleyse, açıl, kilit açıl." Efendim çingene kılığından sıyrılarak ortaya çıkıverdi. "Kusura bakmayın ama efendim, bu ne garip iş böyle. Ama iyi başarmadın mı ha? Doğru söyle. Öteki hanımlara karşı durumu iyi kıvırdınız sanırım. Sana karşı kıvıramadım öyle mi? Bana karşı bir çingene karısı gibi davranmadınız ki. Ne gibi davrandım öyleyse? Kendim gibi mi? O da değil. Anlaşılmaz bir tutum takındınız. Kısacası yanılmıyorsam benim ağzımdan laf almaya çalışıyordunuz efendim. Saçma sapan şeyler söylüyordunuz ki ben ileri geri konuşayım diye. Hiç de dürüst bir davranış değil bu efendim. Beni bağışlıyor musun Jane? Bir düşünüp taşınmadan söyleyemem. Kendimi pek gülünç bir duruma sokmamışsam sizi hoş görmeye çalışırım. Ama doğru değildi bu yaptığınız. Hiç merak etme Jane, pek usturuplu konuştun. Dikkatli, suya sabuna dokunmadan sağduyulu laflar ettin. Konuşmamızı aklımdan geçince ben de bu sonuca vardım. Avutucu bir düşünceydi bu. Yalnız ne var ki görüşmemizin ta başlangıcından beri tetikteydim. İşin içinde bir oyun sezer gibi olmuştum. Çingenelerin, falcıların bu sözde koca karı gibi konuşmadıklarını biliyordum. Sonra onun sesini değiştirmeye, yüzünü saklamaya çalışması da gözümden kaçmış değildi. Ancak Grace Poole'dan kuşkulanmıştım ben. O canlı bilmece, o gizlerin gizi, Bay Rochester aklımın ucundan bile geçmemişti doğrusu.